Iron 5, göze göz, dişe diş diyen kız, David Lagercrantz, sayfa 51. Bir dizi olay yaşandı. Tam işler artık iyice rayından çıktı derken her şey düzeldi. Depolarda varlıklar görünmeye başlandı. Merkez Bankası Başkanı Lena Dunçer tehlikeli bir durumun asla yaşanmadığını iddia etti. Objektif olarak belki doğruydu. Ama bu defa asıl dikkat çeken şey IT güvenliğinin tehdit altında olması değil, yanılsama ve panikti. Bunu tetikleyen neydi? Zamanın ruhuna uygun olarak Finance Security adında bir Belçika şirketine satılan İsveç Merkezi Menkul Değerler Kurumu'nun DOS saldırısına uğradığı ortadaydı. Yalnızca bu bile finans sisteminin ne kadar zayıf olduğunu gösteriyordu. Ama hepsi bundan ibaret değildi. Başka dedikodular da vardı. İddialar havada uçuşuyordu. Sosyal medyada bir sürü uyarı ve yalan dolaşmaya başlamıştı. Mikael daha ilk günden teşhisi koymuştu. Bir iblis borsayı çökertmeye çalışıyor. İzleyen gün ve haftalarda teorisini doğrulayan emareler bulmuş fakat herkes gibi bir yere ulaşamamıştı. İşaret edilecek bir şüpheli yoktu. Bir süre sonra olayın peşini bırakmıştı. Bütün ülke bırakmıştı. Borsa tekrar yükselmiş, ekonomi canlanmıştı. Bir kez daha bull market yani boğa piyasası denilen durum yaşanıyordu. Mikael başka konularla ilgilenmeye başlamıştı. Avrupa'da yaşanan mülteci felaketi, terör olayları, Avrupa ve ABD'de yükselen sağ popülizm ve faşist hareketler. Ama şimdi? Lisbeth'in ziyaretçi odasındaki gölgelenmiş yüzü geldi gözlerinin önüne. Lisbeth'in kardeşi Camilla'yı, hacker ve haydut arkadaşlarını düşündü. Lisbeth'e yönelik tehditleri ve diğer bir sürü şeyi... Bu yüzden araştırmalarına devam etti. Leo Mannheimer'ın Focus dergisinde yazdığı bir makaleyi okudu. Gazeteci gözüyle baktığında etkileyici bir şey değildi, yeni bir şey yoktu. Ama makalenin bazı bölümleri olaylar zincirini psikolojik açıdan iyi tasvir ediyordu. Michael Mannheimer'ın piyasanın gizli endişesi başlığıyla bir dizi konferans verdiğini gördü. Pazar günü yani yarın Hissedarlar Derneği'nin Staatsgortskyayen'de düzenlediği bir etkinlikte konuşacaktı. Mikael Mannheimer'ın internetteki resimlerine bir iki dakika bakarak bir izlenim edinmeye çalıştı. Düzgün yüz çizgileriyle yakışıklı biriydi. Şirketin internet sitesindeki stilize edilmiş portrenin bile saklayamadığı melankolik bir ifade vardı bakışlarında. Mannheimer kesin ifadeler kullanmıyordu. Yazılarında al, sat, hemen harekete geç tarzından şeyler yoktu. Hep bir tereddüt, bir soru vardı. Analitik ve musiki işi nasıl olduğu, cazdan, en çok da hot caz denilen eski türünden hoşlandığı söyleniyordu. 36 yaşındaydı. Stockholm'un batısında Nockeby'de oturan varlıklı bir ailenin tek çocuğuydu. Leo doğduğunda 54 yaşında olan babası Herman, Rosvik Endüstri Grubu'nun genel müdürüydü. Daha sonra %40 hisse sahibi oldu, Alfred Ögren Menkul Değerler Şirketi'nin yönetim kurulunda yer almıştı. Kızlık soyadı Hamilton olan annesi Viveka ev kadınıydı. Kızılhaç'ta aktif faaliyetleri vardı. Hayatını daha çok oğlu ve yeteneklerine adamış gibiydi. Onunla yapılan ender röportajlarda bir parça elitizm seziliyordu. Leon Dagens Nyheter gazetesindeki söyleşide zeka testlerinden bahsederken annesinin onu gizlice eğittiğini ima ediyordu. ''Sanırım bu testlere adil olmayacak kadar iyi hazırlandım.'' diyordu. Okuldaki ilk yıllarında kavgacı bir çocuk olduğunu söylüyordu. Söyleşiyi yapanın yorumuna göre çevresinin teşvik etme konusunda yetersiz kaldığı üstün yetenekli çocuklardandı. Leo Mannheimer hakkında söylenilen övücü, pohpohlayıcı sözleri hiç önemsemez gibiydi. Belki biraz züppece, sahte bir mütevazılık gibi görülebilirdi. Ama Mikael daha çok bir suçluluk duygusu, bir vicdan azabı hissetti. Sanki çocukluğundan beri ondan beklenenleri karşılayamadığını düşünür gibiydi. Ancak utanılacak bir durumu yoktu. Doktora tezini dot-com balonu denilen finans krizi üzerine yapmıştı. Alfred Ögren'in hissedarlarındandı. Ön planda olmadığı doğruydu. Ne ihtişamlı ne de şüpheli bir ünü vardı. Mikael'in gördüğü kadarıyla böyleydi. Zenginliği daha çok miras kalmış gibiydi. En dikkat çekici olan Mikail'in araştırdığı bir muammaydı bu. Önceki Ocak ayından itibaren yarım yıl seyahat izni almış olmasıydı. Daha sonra işine dönmüş, seminerlere başlamış, arada bir de televizyona çıkmıştı. Bildik finans analizcilerinden daha çok bir filozofa, gelecek hakkında kesin konuşmaktan kaçınan eski kuşak şüphecilere benziyordu. Dagens Industries'nin internet televizyonunun Mayıs ayında yaptığı bir söyleşide yükselen borsalarla ilgili şöyle bir şey diyordu. Borsa bir parça depresyondan yeni çıkmış insana benzer. Daha kısa bir süre önce yaşanan bütün eziyetler birden mazi olur. Yapabileceğim tek şey pazara iyi şanslar dilemek. Alay ettiği açıktı. Mikail bir nedenle söyleşiyi iki defa izledi. İlginç bir şeyler yok muydu? Var gibiydi. Yalnızca şiirsel konuşmasında ya da soyut somut her türlü varlıktan insan gibi bahsetmesinde değil, gözlerinde bir şeyler vardı. Hüzünlü, alaycı bir şey. Konuşurken bambaşka şeyler düşünüyormuş gibiydi. Belki zekasıyla ilgili bir durumdu. Aynı anda birçok şeyi düşünebilme yeteneği de ama biraz da kendine verilen rolün dışına çıkmak, çerçeveleri kırmak isteyen bir oyuncu hali vardı. Tabii bunlar Leo Mannheimer'ı mutlaka iyi bir hikaye yapmazdı. Mikail yine de işten güçten uzaklaşıp yazın tadını çıkarma planlarını bir kenara bıraktı. Hiç değilse Lisbeth'e kolay pes etmeyeceğini göstermek istiyordu. Bilgisayarın başından kalktı, sonra tekrar oturdu. Huzursuz bir ruh gibiydi. İnternette gezindi, kitaplığını düzenledi, mutfağı topladı. Her ne yaparsa yapsın aklında hep Leo Mannheimer vardı. Saat 1'e doğru tıraş olmak için banyoya girdi. Gönülsüz bir şekilde terazinin üzerine çıktı. Yine alışkanlık edinmişti ve kafasında bir şimşek çaktı. Malin tabii ya. Bunu nasıl unuturdu? Alfred Ögren Menkul Değerler Şirketi'ne nereden tanıdık geldiğini birdenbire hatırladı. Malin'in eski iş yeriydi. Eski sevgililerinden biriydi Malin. Şimdi Dışişleri Bakanlığı'nda basın sözcüsüydü. Ateşli bir feministti. Aslında her anlamda ateşliydi. Alfred Ögren de iletişim koordinatörü olarak çalıştığı işinden ayrıldığı yıllarda Malin ile Mikail tutkuyla sevişir ve aynı tutkuyla kavga ederlerdi. Uzun bacaklı bir kadındı. Güzel siyah gözleri ve insanların içini görme gibi bir yeteneği vardı. Mikail kadının telefon numarasını çevirirken onu arama nedenini yazın baştan çıkarıcılığına bağladı biraz da. İtiraf edebileceğinden çok daha fazla özlemişti Malin'i. Malin Frode cumartesi günleri telefonla konuşmayı sevmiyordu. Telefonunu kapatıp dinlenmek istiyordu. Ne yazık ki işi sürekli erişilebilir durumda olmasını gerektiriyordu. Yani durumu kabullenmekten, meslek icabı sevimli bir hava takınmaktan başka çaresi yoktu. Ama bir gün mutlaka patlayacaktı. Yalnız bir anneydi. Eski eşi Niklas oğlunu arada bir hafta sonları alırken sanki bir kahramanlık yaparmış gibi davranıyordu. Bugün biraz önce alıp giderken de dayanamamış, içindekileri kusmuştu. Haydi bakalım, hep yaptığın gibi keyfine bak. Malin eski kocasının evliliklerinin son yıllarındaki sadakatsizliğini ima ettiğini tahmin etmiş, soğuk bir ifadeyle gülümseyerek karşılık vermiş ve 6 yaşındaki oğlu Love'ye sarılıp güle güle demişti. Ardından da müthiş bir öfkeye kapılmış, yoldaki bir konserve kutusuna tekme atıp kendi kendine küfürler savurmuştu. Bunlar yetmezmiş gibi şimdi de cep telefonu çalıyordu. Herhalde dünyanın bir yerinde bir kriz vardı. Krizin eksik olduğu gün yoktu zaten. Ama hayır, bu defa iyi bir şeydi. Mikail Blomqvist arıyordu. Yalnızca rahatlamadı, bütün bedenini bir özlem sardı. Cür Gerden'e doğru baktı. Koyda yalnız bir yelkenli süzülüyordu. ''Bu ne sürpriz?'' dedi. ''Pek değil.'' dedi Mikail. ''Yok yok öyle. Ne haber?'' ''Çalışıyorum.'' ''Sen başka ne yaparsın ki? Kıçın yer görmüyor mu?'' ''Maalesef. Ben daha çok sırt üstü yatan Mikail'i seviyorum.''
''Benim de tercihim o.''
''Yat o zaman.''
''Tamam.''
Malin bir iki saniye bekledi.
''Yattın mı?''
''Elbette.''
Neredeyse çıplaksın.
Neredeyse.
Yalancı. Bu şerefi neye borçluyum?
Başlangıç olarak iş diyelim.
Sıkıcı yaratık.
Biliyorum dedi Mikael. Ama şu Finance Security'ye yapılan hacker saldırısını bir türlü unutamıyorum.
Elbette unutmazsın. Sen hiçbir şeyi unutmazsın. Yoluna çıkan kadınların dışında tabii.
Kadınları da o kadar kolay unutmam.
Yani kaynak olarak başvuracaklarını demek istiyorsun. Senin için ne yapabilirim?
Gördüğüm kadarıyla şu senin eski meslektaşlarından biri de bu hacker saldırısıyla ilgileniyor.
Kim?
Leo Mannheimer.
Leo mu?
Nasıl biri?
Yakışıklı çocuk. Başka türlü de senden farklı.
Şanslıymış.
Hem de ne şans.
Benden nasıl farklı?
Leo, o...
Malin düşüncelerini toplamaya çalıştı.
Ne?
Her şeyden önce senin gibi haber ve haydut peşinde koşturan bir sülük değil. Bir düşünür, bir filozof.
Biz sülükler biraz basit insanlarız.
Senin bir arızan yok Mikael dedi Malin. Sen daha çok kovboy gibisin. Yaşlı Hamlet gibi durup tereddüt etmeye vaktin yok.
Leo Mannheimer Hamlet mi yani?
En azından finans piyasasına girmemeliydi.
Ne olmalıydı?
Müzisyen, ilah gibi piyano çalıyor. Çok özel bir işitme yetisi var ve inanılmaz yetenekli. Parayla da fazla muhabbeti yok.
Bir finansçı için iyi bir özellik değil.
Öyle, büyük ihtimal çocukluğu iyi geçmiş. Gerekli hırstan yoksun. Seni niye ilgilendiriyor?
Şu hacker saldırısı hakkında heyecan verici fikirleri var.
Belki vardır ama onda bir pislik bulamazsın öyle sanıyorsan.
Nereden biliyorsun?
Çünkü bu oğlanları denetim altında tutmak benim işimdi. Dürüst konuşmak gerekirse...
Evet.
Leo karanlık işler çevirecek yetenekte biri değil. Hileli yatırımlar ya da başka sahtekarlıklar yapmak yerine evde oturup piyano çalmayı tercih eder.
Peki finans piyasasında işi ne?
Babasından dolayı.
Babası sıkı kodaman.
Öyle, tam bir kodaman. Üstelik Alfred Ögren'in en iyi arkadaşı. Kendini beğenmiş bir salak. Leo finans dahisi olsun, şirketteki hissesini üstlensin diye çok ısrar etmiş. İsveç Endüstri ve Ticaret Piyasası'nda kendi iktidarını ona tesis edecekmiş. Leo, nasıl desem ki?
Ben bilmem.
Biraz zayıf biri, kolay kanar, işini elbette iyi yapar, asla kötü bir şey yapmaz. Belki işin gerektirdiği kadar parlak değil, beceri ve hırstan yoksun. Bir seferinde bana sanki hayatından önemli bir şey çalınmış gibi hissettiğini söyledi. Yaralı biri.
Nasıl yani?
Çocukluğundan kalma bir şey, bunu anlayacak kadar yakın olamadım. Her ne kadar bir ara...
Bir ara ne?
Önemli bir şey değil, yalnızca bir oyundu sanırım.
Mikael bu konunun üzerine gitmemeye karar verdi.
Yurt dışına seyahate çıkmış diye duydum dedi.
Annesi öldükten sonra.
Annesi niye öldü?
Pankreas kanserinden.
Zor iş.
Öyle ama Leo için iyi olacağını düşündüm.
Nasıl yani?
Çünkü ailesi çok üzerine geliyor, varlığını zehirliyordu. Fırsattan istifade edip finans piyasasından kurtulmasını diledim. Piyano çalmaya başlamasını ya da başka bir şey yapmasını. Ben Alfred Ögren'den ayrılmadan hemen önceydi. Leo'yu birden yaşam sevinci sardı. Bunu hiç anlayamadım. Bir süre neşesinin önüne ket vurmayı bıraktı. Ama sonra...
Sonra ne?
Sonra eskisinden daha beter oldu. Biraz yürek parçalayıcı bir durumdu.
Annesi yaşıyor muydu o zaman?
Evet ama kısa bir süre sonra öldü.
Peki seyahate nereye gitti?
Bilemiyorum, ben şirketten ayrılmıştım. O seyahatin özgürlüğe attığı ilk adım olmasını diledim.
Ama Alfred Ögren'e geri döndü.
Herhalde kopmaya cesareti yoktu.
Şimdi konferanslar vermeye başlamış.
Belki doğru yönde bir adım dedi Malin. Seni ilgilendiren şey ne?
Bir takım psikolojik örnekler görüyor. Brüksel'deki saldırıları bildik dezenformasyon kampanyalarıyla karşılaştırıyor.
Rusya kampanyalarıyla mı?
Leo bunu modern bir savaş tarzı diye ifade ediyor. Beni heyecanlandıran tarafı bu.
Yalanın silah olduğu bir savaş.
Kaos ve şaşkınlık yaratmak için yalana başvurmak. Şiddet yerine yalana başvurmak.
Hacker saldırılarının Rusya'dan yönetildiği kanıtlanmadı mı diye sordu Malin.
Kanıtlandı ama işin arkasında kimlerin olduğunu bilen yok. Kremlin'deki beyler kendilerinin olmadığına yeminler ediyor tabii.
Şu senin eski çete, Spiders olabilir mi?
Düşünmedim değil.
Leo'nun bu konuda sana yardımı olacağını hiç sanmam.
Belki öyle ama yine de ben...
Mikael'in birden dikkati dağıldı.
Bana bir kadeh şarap ısmarlamak istiyorsun diye sözünü tamamladı Malin. Beni iltifatlara, övgülere, pahalı hediyelere boğmak istiyorsun. Paris'e mi götüreceksin?
Ne?
Paris, Avrupa'da bir şehir. Ünlü bir kulesi var deniliyor.
Yarın sabah fotoğraf müzesinde Leo ile bir söyleşi varmış diye devam etti Mikael, Malin'i duymamış gibi. Bana takılmak ister misin? Belki bir şeyler öğreniriz.
Bir şeyler öğreniriz. Yuh be Mikael, sıkıntılı bir kadına teklif edeceğin tek şey bu mu yani?
Şimdilik, dedi Mikael dalgın bir ifadeyle. Bu Malin'i daha da yaraladı.
Sen bir aptalsın Blomkvist, diye kükredi Malin. Telefonu kapattı, bir süre kaldırımda dikildi.
Bir şekilde Mikael'le ilgili eski tanıdık bir öfke kaynamaya başladı içinde. Fakat çabuk sakinleşti. Nedeni Mikael değil, eski bir anıydı. Yavaşça yüzeye çıkıp kendini hatırlatan bir şey. Leo gecenin geç bir vakti Alfred Ögren'deki odasında oturmuş, kum rengi bir kağıda bir şeyler yazarken gelmişti gözlerinin önüne. Şimdi Malin'in dikildiği Strandwagen'a bir sis gibi yayılan bir mesaj vardı bu sahnede. Malin bir süre düşündükten sonra eski eşlere, sevgililere ve erkek cinsinin bütün temsilcilerine küfürler yağdırarak Dramaten tiyatrosuna doğru yürüdü.
Mikael büyük bir pot kırdığını anladı. Malin'i tekrar arayıp özür dilemeyi düşündü. Belki onu akşam yemeğine davet ederdi ama yapmadı. Kafasında bin bir düşünce uyanmıştı. Kız kardeşi ve Lisbeth'in avukatı Annika Giannini'yi aradı. Lisbeth'in neyin peşinde olduğunu o biliyor olabilirdi. Aslında avukatın susma yükümlülüğünü Annika kadar ciddiye alan başka biri olamazdı. Ama vereceği bilgi müvekkilinin lehine ise rahat davranırdı. Annika telefonu açmadı fakat yarım saat sonra geri aradı. Lisbeth'teki değişikliği o da fark etmişti. Güvenlik bölümündeki duruma yormuştu. Lisbeth etrafı gözlemiş, hiç de güvenli bir yer olmadığını anlamıştı. Annika başka bir bölüme geçmesi için onu ikna etmeye çalışmış. Tabii Lisbeth reddetmiş. Yapacak şeyleri varmış, dedi Annika. Üstelik tehlikede olan kendisi değilmiş, Faria Kazi adında genç bir kadınmış. İtibarlarını zedeledi diye kardeşlerinin şiddetine maruz kalmış. Şimdi de hapishanede örseleniyormuş.
İlginç bir dava, dedi Annika. Kadının vekaletini almak istiyorum. Sanırım bu dava ikimizi de ilgilendirir Mikael.
Nasıl yani?
Siz iyi bir hikaye alırsınız, ben de belki biraz araştırma yardımı. İşin içinde bir bit yeniği varmış gibi geliyor bana.
Mikael Annika'nın sunduğu teklifle ilgilenmedi, başka bir şey sordu.
Lisbeth'e yönelik tehditlerle ilgili yeni bir bilgi var mı?
Pek yok, bildiklerimiz yeterince ürkütücü zaten. Kız kardeşi Rusya'daki haydutları, bir de şu motosiklet çetesi. Svavelsium MC.
Sen ne yapıyorsun?
Elimden geleni Mikael, ne sandın? Hapishane yönetiminden Lisbeth'le ilgili güvenlik tedbirlerini arttırmalarını istedim. Şu an acil bir tehlike görmüyorum. Ama Lisbeth'in etkilediğini düşündüğüm başka bir şey var.
Ne?
Holger ziyaretine geldi.
Ciddi olamazsın.
Ciddiyim, tam bir dram. Ama ziyaret için çok ısrar etti. Sanırım onun için çok önemliydi.
Flotberga'ya gelecek gücü nereden buldu anlayamıyorum.
Bürokratik işlerin çözülmesine ben yardım ettim. Lisbeth de hapishaneye getirip götüren servisin parasını ödedi. Arabada bir hasta bakıcı vardı. Görüş yerine tekerlekli sandalye ile götürüldü.
Lisbeth tedirgin oldu mu?
O öyle kolay tedirgin olmaz, bilirsin. Holger ona çok yakın.
Holger onu harekete geçiren bir şey mi söylemiş?
Ne söyleyebilir ki?
Belki geçmişiyle ilgili bir şey. Geçmişini Holger'den daha iyi bilen biri yok.
Lisbeth bir şey demedi. Şimdilik ilgilendiği tek şey Faria Kazi.
Leo Mannheimer diye birini tanıyor musun?
İsim tanıdık geliyor. Niye sordun?
Merak ettim.
Lisbeth mi merak ediyor?
Daha sonra anlatırım.
İyi. Yalnız Holger'in Lisbeth'le ne konuştuğunu merak ediyorsun. En iyisi Holger'e sor, dedi Annika. Hem Holger'i ziyaret edersen Lisbeth de sevinir.
Ziyaret edeceğim, dedi Mikael. Telefonu kapattı. Hiç beklemeden Holger Palmgren'i aradı. Meşguldü. Defalarca aradı. Hep meşguldü. Bu kadar uzun süre meşgul olması biraz tuhaftı.
Telefonu birden ulaşılamıyor sinyaline geçti. Mikael hemen Lilia Holmen'e adamın evine gitmeyi geçirdi aklından. Sonra Holger'in sağlığını düşündü. Yaşlı, hasta bir adamdı. Ciddi ağrıları vardı. Dinlenmesi gerekirdi. Mikael bir süre beklemeye karar verdi. Bilgisayarı açtı. Mannheimer ailesi ve Alfred Ögren'le ilgili rastgele araştırma yapmaya başladı. Bir şeyler buldu. Derin kazı yaptığı her seferde bir şeyler bulurdu. Ama Lisbeth'le yahut hacker saldırılarıyla bağ kurabileceği göze batan bir şey yoktu. Strateji değiştirdi. Holger'i ve yaşlı adamın Lisbeth'in çocukluğuna dair bilgilerini düşündü. Leo Mannheimer'ın Lisbeth'in geçmişinde bir yerinin olacağını sanmıyordu. Lisbeth eski isim listelerinden bahsetmişti. Mikael bu yüzden geriye gitti. İnternetin ve veri tabanının müsaade ettiği kadar geriye. Uppsala Nya Tidning gazetesindeki bir haber dikkatini çekti. Bu haberi aynı gün İsveç haber ajansı da servis ettiğinden belirli bir süre dolaşımda kalmıştı. Mikael'in görebildiği kadarıyla olay fazla büyütülmemişti. Belki insani nedenlerle, belki de o zamanlar basında, özellikle toplumun tepesindekilere karşı şimdikinden daha ılımlı bir hava olduğundan.
5. ayrımın sonu, sayfa 63.